Ayrım 16 Çıkış 1 Yalçın Küçük Sayfa 180 Cumhuriyeti Çökertme Savaşı ve tarihinde 3 isim baştadır. 12 Mart darbesinde Reis Memduh Tağmaç, 12 Eylül darbesinde Reis Kenan Evren, 3 Kasım 2002 darbesinde Public Relations Müdürü Orgeneral Hilmi Özkök. Bunları başa koyuyoruz. Şimdi 10 Ağustos 2014 darbesine yaklaşıyoruz. Seçimsiz, yarışsız, kanunsuz ve hukuksuz Çankaya'yı tarikata teslimiyetin hazırlığı var. Orgeneral Özel başa yarışmaktadır. Bitiriyoruz. A. Rabasa and F.S. Larrabee, Rand Corporation 2008. Ordunun tepeden inmeci İslamizasyonu, Islamization from above. Ironically, the military contributed to the strengthening of political Islam in Turkey, an upsurge of left-wing and right-wing violence that brought Turkey to the brink of a civil war in the 1970s, eventually prompted the military to intervene in 1980 to restore order in an effort to combat communism and leftist ideologies. The military attempted to strengthen the role of Islam. In effect, the military sought to institute a process of state-controlled Islamization from above. By fusing Islamic symbols with nationalism, the military hoped to create a more homogeneous and less political Islamic community and to insulate the influence of left-wing ideologies. Eylülist darbe bir İslamizasyon darbesi olarak planlandı ve uygulandı. Ordu hem tepeden İslamizasyon politikası yürüttü ve bütün subaylar İslamlaştılar. Yobazlar orgeneral oldular. Kıvrıkoğlu 2002 yazında Hilmi Özkök'ü mürteci ilan etmişti ve çokturlar. Bulaşmayanları pek azdırlar. Darbe MHP ile mücadele eder göründü. Ancak denge kurmak için bir bölümünü yargıladı ve ancak MHP'yi içine aldı. Türk İslam Sentezi subaylar yetiştirdiler. Silivri'de yargılananların önemli bir bölümü ılımsız İslam ve MHP'lidirler. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanı General Boğuşlu 1985. Disiplin dünyanın en pahalı üretimidir. Disiplini kolaylıkla üreten ve ucuza mal edebilen bir düzen, asker ocağı, kışlalar ve bazı eğitim kuruluşları dışında henüz icat edilmemiştir. Türk tarihinde disipline en ucuza mal edebilen düzenlerden biri ise İslamiyet'tir. Din adamı tipinde değişikliğe gidilmeli, her türlü meslekten hakimden, savcıdan, avukattan, lise öğretmeninden, doktordan, gemi kaptanından yeni din adamları yetiştirilmelidir. Bu arada sayıları son yıllarda artan İmam Hatip okulları reorganize edilmeli, bu okullara endüstriyel, ticari, turistik vesaire hüviyetler kazandırılmalıdır. Hilmi Özkök ve Necdet Özel sadece iki misal, burada yazılan tipe uygundurlar. Tutuklanmayı beklerken 5 cüzüm kalmıştı diyerek ağlayan polis memuruna, içeride zaman bol, Kur'an-ı Kerim'i yanına al, orada 5 cüzünü de tamamla diyen Çankaya adayından hiç rahatsız olmamaktadır. Dipnot, yazdığım zaman adaydı ve şimdi Çankaya'ya oturamamaktadır. Çünkü ülkesine, cumhuriyetin kuruluşuna, Kemalizme yabancılaşmış bir ordu var. Ordunun sonudur diyebiliyoruz. Ordunun sonu. Güzel, hem Özel'in ve hem de Akar'ın Erdoğan'ın bu seçim olmayan seçime girmesine ve seçilmeden Çankaya Köşkü'ne oturmasını gerçekleştirme yetki ve hakları çoktur. Her iki komutan da Genelkurmay ve Kara Kuvvetleri komutanları gerçek durumu biliyorlar ve bildiklerini ortaya koymak durumundadırlar. Büyük sorumluluk altındadırlar ve en son kez kaydediyorum. 1. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığı'nın talebi üzerine hazırlanmış 18 Şubat 1995 tarihli çok ayrıntılı ve genel rapor var. Cumhurbaşkanlığı için mani hali varsa, olduğu ve yoksa olmadığı açıklanmak durumundadır. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Cumhuriyet'e yabancılaşamazlar. 2. 2007 seçimleri sırasında ben 4 yıllık yüksekokul diploması olmadığını ve muhtemelen Grand Mal olduğunu her yerde ve televizyonlarda ortaya attım. Tam bu sırada bugünkü deyişle paralel devletten bir gazeteci 12 Nisan 2007 tarihinde Washington Brookings Enstitüsü'nde Erdoğan'ın özel doktoru tarafından teyit edilen Erdoğan'ın beyninin sağ lobunda bir tümör var açıklamasını yaptılar. Bu tümör epilepsi sendromuna sebep olmaktadır. Bu sırada Gülen Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasına karşı çıkıyor ve daha çok güvendiği Gül'ü ileri sürüyordu. Aydın Doğan da Erdoğan'ın daha pasif bulduğu cumhurbaşkanlığına çıkmasını istiyordu. Bu mühim haberi sansür ettiğini biliyoruz. Akşamda Güler Kömürcü yayınladılar ve Silivri'ye sanık oldular. Kömürcünün gazetecilik yaşamı sona erdi. Patron Kara Mehmet basın ve televizyon ağını sona erdirmiş durumdadır. 3. Zamanın Genelkurmay Başkanı Büyük Anıt Erdoğan Sara nöbetiyle yatırıldığı gün zorla güven hastanesine girdiler ve Erdoğan'ı yoğun bakımda gördüler ve teşhis ettiler. Büyük Anıt'ın gördüklerini kendisi için bir zırh yaptığını düşünebiliyoruz. 4. Güven hastanesinde Erdoğan'a nörolog Sümer Güllap müdahale ettiler. Sara hastalıklarına nörologlar bakıyorlar. Hastaneye alınmadan önce otomobili bir süre bekletildi. Nöbet halinde görülmemesini istediler. Korumalar gördüler ve çevrelerine çok açık nöbet olduğunu söylediler. Hem Büyük Anıt'ın zoraki ziyareti ve hem nörolog Güllap'ın müdavi doktor olması AKP yöneticilerini çok kaygılandırdı biliyoruz. Artık bitti dediler. Ancak Büyük Anıt dükkanını kapattı ve sustular. Doktor Güllap ansızın öldü. Doktor Güllap dosyasının yeniden açılması şarttır. 5. Erdoğan'ın ve herkesin bir mezuniyet kağıdı vardır, göstermek zorundadır. Ve ancak Tuzla Piyade Okulu'na yedek subay adayı olarak girdiği kesindir. Bu durumda Genelkurmay'da Erdoğan'a ait bir diploma mutlaka mevcuttur. Genelkurmay bu diplomayı Yüksek Seçim Kurulu'na gecikmeden vermek durumundadır. Aksi takdirde bir risk altındadır. Çünkü bu diploma bulunmadıktan sonra gerekli yasal koşulu ihtiva etmiyorsa Cumhurbaşkanlığı derhal düşecektir. Benim bu uyarım nedeniyle de iki komutan sorumlu olacaklardır. Eğer 4 yıllık bir diploma varsa bu açıdan memnuniyet verici bir durum vardır demektir. Yoksa bilgi saklamak durumunda olacaklar ve tavsiye etmiyorum. 6. Anayasa Profesörü Ergun Özbud'un Erdoğan'ın sıra dışı olarak Erdoğan'ın Anayasa Komisyonu Başkanı olduğunda hazırladığı anayasa tasarısında Cumhurbaşkanı seçilmek için üniversite koşulunu kaldırmış ve ilkokul diplomasını yeterli bulmuştur. Bunu Erdoğan'ın 4 yıllık bir okul diploması olmadığı şeklinde anlamak durumundayız. 7. Erdoğan'ın yedek subay üniforması ile gören hiç kimseyi bilmiyoruz. Herkesin yedek subay olarak atandığı yere ait bir kimliği ve fotoğrafı vardır. İnsanlar saklarlar. Ben de saklıyorum ve gerektiğinde sergiliyoruz. Genelkurmay bu fotoğrafı yayınlamak zorundadır. İlaveten 12 yıldır başbakanlık yapıyor. Erdoğan'ı yedek subay olarak bilen bir tek subaya rastlamıyoruz. Kara kuvvetleri yedek subay olduğu zaman tanıyan bir subay göstermek zorundadır. 8. Erdoğan'ın şoför ehliyeti olduğuna dair bir işarete sahip değiliz. 9. Erdoğan'ın Tuzla Piyade Okulu'ndan ya ayrıldığını ya da çürük raporu aldığını mütalaa etmeye mecburuz. Açıklamak Necdet Paşa'ya düşmektedir. 10. Hepsi budur. Kolay görmüyorum. Arkasını bırakmayı düşünmüyorum. Ekmelettin Muhammed İhsanoğlu İfşaatlar 1. Bir rivayet vardı. Akif'in Kur'an çevirdiği hep yazılıyor ve söyleniyordu. Ben Ersoy'un Kur'an çevirmeye yeterli Arabi bilmediğini hep ileri sürüyordum. Rivayet şu ki Akif İhsan Efendi'ye bırakmış, beğenmezsen yak demişler. Muhammed İhsanoğlu bunu yaktık dediler. Buradan Akif'in yazılmamış Türkçe Kur'an'ının yakılmış olduğu sonucunu çıkarıyoruz. 2. Marşın Mehmet Akif'e ait olmadığını ve Akif'in böyle bir marşı hiç kabul etmediğini hep yazıyordum. Burada da tekrarlıyorum. Ersoy ölünceye kadar da marşı toplu eserleri içine almamıştı. Bunu da biliyoruz. İhsan Efendi Kahire'de Akif'in tek yakını ve sırdaşıydı. Şairin marşı yazmadığını İhsan Efendi'ye söylemiş olduğunu tahmin ediyordum. Bu nedenle Muhammed İhsanoğlu'ndan bir açıklama bekliyordum. Son saatte gelmiştir. Marş masalını sona erdiriyoruz. Şu ifade Erdoğan'ındır ve en tazedir. Hürriyet 1 Ağustos 2014 Muhammed İhsanoğlu'na önce bağırıyor. Bir defa sen babana ihanettesin diyorlar. Ekmelettin Bey Akif'in mezarını ziyaret etmişler. Mezar taşındaki yazılı dörtlüğü okumuşlar ve Ekmelettin Hoca bu dörtlük Çanakkale şehitleri şiirinden herhalde diyorlar. Bunu söyleyen Ekmelettin Hoca ve aktaran da Erdoğan'dır. Erdoğan'ın ekledikleri ise şunlardır. Yazıklar olsun. Senin profluğuna yazıklar olsun. Senin tarihçiliğine de yazıklar olsun. Her zaman olduğu üzere duramıyor ve devam ediyor. Peki neden yazıklar olsun diyorlar? Çünkü Ekmelettin Akif'in mezar taşındaki manzumesine İstiklal Marşı dememektedir. Güzel, peki Ekmelettin Hoca bilmiyorsa yalan mı söylemeli? Diktatör öyle istemektedir, buradayız. Ekmelettin İhsanoğlu Akif'in Kahire'de tek yakını İhsan Efendi'nin mahdumudur. Ve öyle anlıyoruz, Akif İhsan Efendi'ye bir tek gün bile İstiklal Marşı yazdığını söylememiştir. Ekmelettin İhsan Efendi'den hiçbir zaman böyle bir masal duymamıştır. Duymadığını söylemesi imkansızdır. Şimdi çok iyi görüyoruz. İslamization from above, ordunun tepeden inme İslamizasyon yolu intiharı da olmuştur. Son ise öyledir. The end of armed forces diyorsak kendi sonunu kurmuş bir ordumuz var demektir. Peki hayır, doğada boşluk yoktur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ordusuz kaldığımız bir dönemi biliyoruz. Ancak yine de boş kalmadık. Anadolu'da kurtuluşu teşkilatı mahsusa başlattı. Gizli tarihte yazılıdır. Demek yol ve çare tükenmemektedir. Erdoğan Ekmelettin Hoca'ya pek ağır sözlerden sonra kendini kontrol edememekte, yuh sonrasında ilave etmektedir. Senin baban CHP zulmünden kaçtı. Çok yazık ve acı. Erdoğan'ın neresi doğru bilemiyorum. İhsan Efendi hiçbir zulümden kaçmadı. Cumhuriyetin gelmekte olduğunu tahmin ediyordu, kaçtı. Tarihini de bilmiyoruz. Ancak en geç 1920 başlarıdır ve o tarihte ne CHP ve ne de zulüm vardır. Erdoğan korkuyor, Atatürk diyemiyor. Mustafa Kemal diyememektedir. Ve zalim demek istediği Atatürk'tür. O çatının altında yatamamaktadır. Gelmesinden korkmaktadır. Çıkaranlar mı? Bütün doğruları açıklamayan ve saklayan Orgeneral Necdet Özel'dir. Yeri mi? Orgeneral Tağmaç, Orgeneral Evren, Orgeneral Özkök'ün yanıdır. Ve bu açık tarihimizdir, yazıyorum. Artık seçimlerin sonundayız. Devrimci durumdayız. Kesintisiz bir haldeyiz. Üçüncü sure. Kürtler. Quo Vadis. Birinci bölüm. Apo'nun yakından tarihi bir. Evvelen patlama, ahiren kollama. Öksüz çocuklar vardır, sahipsizdirler. Çok üzülürüm ve acılarını hep duyuyorum. Benim fitne, çöküş, haberci ve ataman oğlu Fatih çalışmalarım bunlardandırlar. 2010-2012 tarihlerinde doğdular. Darbe ya da diktatorya devri verimleri oldular ve öksüz kaldılar. Ah, 12 Eylül günlerini hatırlayanlar oluyor mu? Evlerden ve katlardan hep duman çıkıyordu. Bir acı tarihtir. Türk aydını ve Türk solu kitaplarından korkuyor ve hep yakıyordu. 12 Eylül evlerden ve bacalardan dumanların yükseldiği tarihtir. Sıcak bir gündü ama ocakları yaktılar. Solcuların ve aydınların korkudan çok üşüdükleri zamanlardaydık. Üşütenleri çokturlar. Bir can vardı genç arkadaşımız ve amma bir sahih candı. Çok entelektüeldi. Galiba ODTÜ'yü bitirmişti. Bir gün geldi, ellerini gösterdi. Sanki nasırlı, sanki kopuklar ve dumandan çok korkmuşlar. Dumanların çıkmaması için kitaplarını tek tek el ceyizleriyle parçalamışlar. Ezmişler de diyebiliyoruz. Herhalde bir aşk cinayeti artığı görmüşler. Yırtık kağıtları bir yerlere gömmüştür. Ve bizler amatör tarih yazanlar diktatorya zamanlarını aydınlarımızın kendi kitaplarının katili olmalarından anlıyoruz. Parola budur. Darbede aydınlarımız kitap almazlar, diktatoryada aydınlarımız kitap okumazlar ve yakarlar. Ancak ben öksüz kitaplarımı çok seviyorum. Kitap yazmak doğum sancısı yaşamaktır ve hep tekrarlıyorum. Yine de ben doğurdum, bağlılığım var diyorum. Tabii çok sevdiğim kitaplarımla yatmıyorum. Hapislerde soğuk duvarlarla yatıyorum. Soğuk duvarlar hapislerde ya kadındırlar ya tanrı. Soğukluk her ikisine de yakışmaktadır. Kadın ve Tanrı için soğukluk doğadır ve belki bundandır. Ben hapiste en çok Spinoza'yı okuyorum. Doğayı Tanrı'ya çıkaran ve gök mavinin yasalarını doğanın şeriatına indiren adamdır. Peki şimdilerde mi? Hep sahipsiz kitaplarıma bakıyorum. Şimdilerde en çok öksüz kitaplarımı yazıyorum. Bir de Kürt bahçesinde sözleşi telif etmiştim. Üzerinde yazar olarak Abdullah Öcalan ile Yalçın Küçük imzaları yer alıyordu. Hala çok önemli buluyorum. İçinde bir PKK tarihi var ki çok çok sırlıdır. Ben öyle düşünüyorum. İsmet İmset'in ulaşılması zor kaynaklara dayalı kitabını, itirafçı Abdülkadir Aygan'ın beni de çok kötülediği pek değerli itiraflarını, Sex ve Bun sayılarını çok kullandım. Bunlara dayanıyorum. Eksikleri gidermeye çalıştım. İyidir diyorum ve ihtiyaç duyduğumda başvuruyorum. Ama pek talihsizdir. 1993 Nisan ayında yayınlanmış. A. Ocak ayında Uğur Mumcu katledildi. B. Şubat'ta Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis yok oldu. C. Nisan ayında Cumhurbaşkanı Turgut Özal öldüler. Amerika'dan Amerikan Dışişleri Bakanı Warren Christopher geldiler ve seçimine nezaret ettiler. Bir günde Tansu Çiller'i başbakan yaptılar. Ben anında 13-14 Haziran 1993 darbe dedim. Sonra hep darbeye isim aradım. Çiller'den geçerek İsrail darbesi üzerine karar kıldığımı hatırlıyorum. 1993 yaz sıcağı, İsrail'in Türkiye'de darbe düzenlediği tarihtir ve evvelen Eylülüs darbeyi tamamen Washington'dan gelip Wallstedt'ler tertiplediler. Fitnenin önemli işaretlerinden birisidir. Tertiplemek için Wolfowitz ve Pearl yanlarında Türkiye'ye geldiler. Ahiren 3 Kasım'da darbe yaptılar. Halen atsız olmakla devam ediyorum. Fazla görülmemelidir. 1. 12 Eylül 1980 öncesinde darbe teşhis ettim. İlki 13 Haziran 1993 anında darbe yazdım ve hiçbir gazetede yer almayacağından emin açıklamamı bütün basına dağıttım. İsrail'in has darbesi ve Erbakan Çiller hükümeti en yüksek noktasıdır. 3. 3 Kasım 2002 seçim değil darbe ilan ettim. Darbe yapmadım. Yazarım ve yazıyorum. Birbirinin devamıdır ve tektir. Üçü bir eldedir. İslamizasyon 3 darbenin sonucu olmuştur. Parazitik, acımasız, epileptik ve başından itibaren 12 Eylül'den bu yana çürüyen bir diktatoryadır. Her yandan desteklere karşın bir iç savaşı kazanamadılar. Artık kaybettikleri anlamındadır. 3 darbe yaptılar ve aslında tektir ve bir iç savaşı kazanamadılar. Böylesine kolay ve elverişli darbeyi kazanamayanlar kaybetmişlerdir. Talihlerini kullanıp bitirdiler. Kim okur ki? Almışlardır, bir yerlere saklıyorlar. Ayrıca biraz abartmış ve haksızlık yapmış olabilirim. Uğur Mumcu'dan sonra herhalde sırada ben varım dedim ve hiç kimselere haber vermeden o yıl gönüllü sürgün, self-exiled oldum. Paris'teydim ve sonra bir 29 Ekim gününde hapishaneye geldim. Edirne, Ulucanlar, Haymana, Gebze, ancak 4 hapishaneyi teftiş edebildim. Ve pek biliniyor, yalnız paragraflar arasında boşluk bırakmayı sevmiyorum. Şimdi kitap almayan ve kendi kitaplarını yakan aydınlara inet, buradaki tarihi aktarmak istiyorum. Özetliyorum, bana yeni ve önemli geliyor, belki okurlar. Çok hoş, buradaki tabloyu sanki ilk kez görüyorum ve çok açıklayıcı buluyorum. Uzun bir zaman oldu, yazdıklarımla da besleniyorum. Tablodan önce bazı hazırlık bilgileri var, buraya almak durumundayım. Çünkü eninde sonunda yazılan tarihtir, kaynak bellidir. Dipnot, A. Öcalan ve Yalçın Küçük. Kürt Bahçesi'nde Sözleşi, Başak Yayınları 1993, özellikle sayfa 283 ve sonrası. Kaynak bellidir ve neredeyse olduğu üzere aktarıyorum. Başlıyorum. 1. 1 Mayıs 1977 tarihinde Taksim'de 1 Mayıs gösterilerinin üzerine kontr gerilla tarafından ateş açılıyor ve 40 dolayında gösterici katlediliyor. 2. 3 Haziran 1977 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersu'nun adının geçtiği muhalefet lideri Bülent Ecevit'e suikast ya da bir darbe hazırlığı açığa çıkartılıyor. Açığa çıkartan zamanın Başbakanı Süleyman Demirel'dir. Dipnot. Ersu'nun yerine Ali Esener ve Adnan Ersöz'ün kuvvet komutanı olmaları söz konusudur. Ecevit ve Demirel anlaşamadılar ve bu nedenle 3 orgeneralin emekli olmaları sonucunda komutanlık adı hiç duyulmayan, silik ve emekliliği bekleyen Kenan Evren'e kalıyor. 3 yıl sonra General Evren darbe gerçekleştiriyor. 5 Haziran 1977 için seçimler planlanmıştır ve o zamanlar solcu Ecevit'in başbakan olma ihtimali pek yüksek görünüyor. 3. 5 Haziran seçimlerinde CHP lideri tek başına çoğunluğu kıl payı kaçırmakla birlikte hükümeti kurabilecek bir sonuç aldı. Ancak acizdir, öyle görünüyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'i iyiliş etmek suretiyle gerçekleştirdiği büyük hizmetin karşılığını topal bir hükümetle alıyordu. DİSK'in içini boşaltan ve devrimci çizgisinden çeken Bülent Ecevit, içi boş bir hükümete sahip olabiliyor. Ecevit'in döneminde cinayetler birbirini izlediler. 4. Türkiye ve Kürdistan aydınları somut bakma bataklığından bir türlü çıkamıyorlar. 1978 sonunda gerçekleştirilen Maraş katliamını da sadece bir katliam olarak görüyordular. Türkiye üzerine tezler dizisinde sanıyorum 3. kitapta insanlığın unutulması pek zor bu yüz karası üzerinde uzun uzun durmuş bulunuyorum. Tam bir yüz karasıdır. Ve bunda Ecevit'in İçişleri Bakanı 12 Mart döneminin Eskişehir Sıkı Yönetim Komutanı Hava Orgeneral İrfan Özaydın'ın rolü olduğunu yazmıştım. İhmal etmiyoruz. 5. Maraş katliamı ile Alevi yurttaşlar, Sünni yurttaşlar tarafından ve Alparslan Türkeş'in MHP komandoları yönetiminde tarihin pek az kaydettiği bir acımasızlıkla karşı karşıya kaldılar. Her zaman yazarken gözyaşlarımı tutamadığım bir vahşettir. 6. 27 Mayıs 1978 tarihinde Lice'nin Fiş köyünde bir evde toplananlar Partiya Karkeran Kürdistan'ın kuruluşuna karar veriyorlar. Kimler var? Bunları tam olarak kestirmek mümkün görünmüyor. Ancak İsmet İmset, devletin gizli belgelerine dayanarak bunların daha sonra itirafçılığı seçen Şahin Sönmez'den kaynaklandığını sanıyorum. Abdullah Öcalan'ın başkanlığında ilk merkez komitesini şöyle bildiriyor. Abdullah Öcalan, Kesire Yıldırım, Şahin Sönmez, Cemil Bayık, Mehmet Karasungur, Mahsum Doğan ve Mehmet Hayri Durmuş. Bu listede yer alan Ş. Sönmez'in PKK gerillaları tarafından öldürüldüğünü ve Kesire Yıldırım'ın da uzaklaştırıldığını biliyoruz. Peki ne kadardılar? Az olduklarını söylemek durumundayız. 1. 1989 yazında Beka Vadisi'nde Apo ilk yılları için bana bütün kapılar yüzüme kapanıyordu hocam demişti. İlk yıllar pek yalnızdır. Mehmet Ali bir anda da eğer Diyarbakır direnişleri olmasaydı PKK bugünkü aşamaya gelemezdi ifadesini kullanmış. Bir andın kitabından öğreniyoruz. Bunu ben Kenan Evren'in PKK için bir tür asker verme dairesi şeklinde çalıştığı şeklinde formüle ediyordum. Öylesine bir işkence vardı ki çıkanlar bütün engelleri aşıp Beka Vadisi'ne koşuyordu. Apo bir tür kurtarıcı sayılmıştır. Ancak ilk tahliyelerin 1983 yılından sonra başladığını biliyoruz. Eruh baskını da 1984 yılındadır. Eruh ilk patlamadır. PKK daha önce de varlığını göstermek istedi. Urfa'da Bucak aşireti reislerinden Adalet Partisi milletvekili Celal Bucak'a başarısız bir suikast tertip ettiler. Bu vesileyle zamanın başbakanı Ecevit ile muhalefet partisi lideri Demirel'in mektuplaştıkları anlaşılıyor. İmset kitabında bu mektuplara İngilizce yer veriyor ve buradan öğreniyoruz. O tarihte Başbakan Ecevit PKK için 22'si tutuklu 124 üyeden söz etmektedir. 1979 yılındayız. Ecevit örgütün Urfa'da aktif olduğunu kabul etmekle birlikte şehri kontrol edemediklerini eklemektedir. Bu tarihte önemi buradadır. PKK sınıfi eylemler planlamaktadır. Aşiret reisleri ve ağalar hedefindedirler. Yoksul Kürt emekçilerinin partisi olmak istemektedir. Layıktırlar. 1979 yazı Washington'dan İstanbul'a darbe heyeti. Bunu ilk kez Fransız araştırıcılar A. Franchon ve D. Werner'in çalışmasında görmüştüm. Quelque jour après chute de choix. 1979, Volsetler din avec de amis à Istanbul dans un restaurant supplément, La Bosphore diyordu, Volsetler. Ekibiyle birlikte İstanbul'a inmişti, öğreniyoruz. Volsetler'e strateji de diyorlar. Büyücü de denebilir, darbe habercisidir. Hümeyni devriminin hemen sonrasında ve büyücü iş başındadır. Heyette bulunan R.L. Bartley, Boğaz'daki restoranda yanında bulunanlarla Paul Wolfowitz bunlardan birisiydi. Lüfer yediklerini de haber veriyor. Kalabalıktılar. Bundan sonra sırada neresi var? Türkiye mi? Bunu soruyorlar. Volstetter Turkey was not the next problem. Turkey was the answer. Türkiye'nin sıradaki sorun değil, soruna İran devrimine cevap olduğunu söylüyor. Cevaptan Eylülist darbe çıkıyor ve Bartley'in izlenimlerinden tam İslamizasyon ve Yobazizm olduğunu anlıyoruz. Büyük bir açıklık ve kanıt ile karşılaşıyoruz. Peki ne zaman bu darbenin tarihini biliyoruz ve ben 12 Eylül darbesinin Wallstedt'lerin bu gezisinde kararlaştırılmış olduğunu fitnede yazdım. Güzel, peki yemek ne zaman? Bunun için de ihanetin baraka tarihi incelemesinde bir tarih önermiştim. Şu cümle, 1979 yılında Boğaz'da açıkta oturulduğuna göre herhalde yaz ayları olmak gerekir yer almaktadır. Çok yazanların bir özellikleri ve zaafları vardır. Ne yazdıklarını bilmezler. Bu nedenle de olabilir. Ben ne yazdığımı bilmem, ne yazmadığımı biliyorum diyorum. Bütün bunları yazarken de 1993 yılında bir tablo hazırlamış olduğumdan habersizdim. Şimdi yerlerine koyuyorum. 1979 Temmuz ayındayız. 16. ayrımın sonu. Sayfa 194.